Ayrım 25. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 269. 9. gün. Asil kalpler üzerine. 9. günün sabahı bir mucize oldu. Hasta bakıcılardan biri her zamanki gibi elinde bir sepetle gelip kadınlara kocalarından veya akrabalarından gelen hediyeleri dağıtmıştı. Sina ve Larissa dışında bütün kadınlara her gün paket gelirdi. Genellikle yiyecek maddeleri olurdu içlerinde. Çünkü hastanenin yemekleri çok kötüydü. Bugün ise hasta bakıcı dağıtımın sonunda elindeki büyük paketi yükseğe kaldırarak sordu. "Burada ismi Ivanova olan kim?" "Ben," diye yanıtladı Sina. "Bu senin için. Başka bir Ivanova olmalı. Ben kimseden paket beklemiyorum. Bu benim için olamaz." "İsmin Ivanova Sinaida Stepanovna değil mi?" "Evet. Öyleyse al paketini de beni delirtme," dedi kadın. Ve sinirle paketi Sina'nın yatağına öyle bir fırlatış fırlattı ki paket patlayıp portakallarla elmalar salonun ortasında yuvarlanmaya başladılar. Kadınlar meyveleri toplayıp Sina'nın yatağının ayak ucuna koydular. Sina şaşkınlıktan dona kalmış, paketin içinde daha neler olabileceğine baksın mı bakmasın mı bir türlü karar veremiyordu. Sonunda paketi iyice yırtıp mavi flanel bir sabahlık, bir çift mavi terlik ve dantel yakalı beyaz bir gecelik çıkarttı. Paketin içinde daha ufak sarılmış kutucuklar da vardı. Sina bunların hiçbirini açacak halde değildi. Titreyen parmakları ile en önemli şeyi araştırıyordu. Bir haber. Sonunda bir mektup buldu. Açıp okudu. Sonra da yüzünü yastıklara gömdü ve uzun uzun ağladı. "Neyin var Sina? Mektup kimden geldi ki bu kadar heyecanlanıyorsun?" diye sordu Albina. Sina bir kelime bile etmeden mektubu ona uzattı. Albina hızla yazılanlara göz gezdirdi ve "Ama Sina, bu harika bir şey," diye haykırdı. "Yüksek sesle okuyabilir miyim?" Sina başıyla onayladı. "Sevgili Sina, sizi unutamadım. Her yerde sizi aradım. Şimdi mutlu bir rastlantı sonunda sizi tekrar buldum. Yıllar sürse sizi yine bulurdum. Ama iyi ki bu şimdi oldu. Size birkaç şey gönderiyorum. Karım olarak hastane elbiseleriyle dolaşmamalısınız. Oğlan için de gerekli her şeyi aldım. Sizi almaya geldiğimde onları da getireceğim. Şimdi sadece sizi ve oğlanı düşünüyorum ve sizi uzaktan da olsa görmek istiyorum. Sizin kaldığınız odanın penceresinin hastanenin hangi tarafında olduğunu bana yazın. Ben mutlu bir koca ve babayım. Sizin Igor'unuz." Gözyaşları içindeki Irina, "Aman ne mucize," dedi. Natasha düşünceli düşünceli, "Senin nerede olduğunu nasıl öğrendi acaba?" diye sordu. "Bunu ben de bilmek isterdim," diye şaşkınlıkla yanıtladı Sina. "Ah, ben biliyorum," diye bağırdı Albina birdenbire. "Şu iki mutlu dedikoducuya bir bakın. Orada kafa kafaya vermişler. Sanki hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar," dedi Galina ile Larissa'yı işaret ederek. "Bu onların fikriydi. Bir kere onları banyoda mektup yazarken görmüştüm." Ve Galina, Larissa'yı yine kendi muhalif hikayelerinin birini içine çekmiş, birlikte bir protesto mektubu kaleme alıyorlar diye düşünmüştüm. Ama mektup Igor Mihailovic'e yazılmış meğerse. Haydi haklı olduğumu itiraf edin bakalım. Larissa ve Galina suçlu çocuklar gibi Sina'ya doğru baktılar. "Lütfen bizi affet Sina. Böylesinin daha iyi olacağını düşünmüştük," dedi Galina. "Ama son söz nasılsa senin. Igor Mihailovic'i istediğin zaman reddedebilirsin." Sina başını kaldırarak "Tam sizlik bir iş. Sizi dümenciler sizi," dedi ve mavi sabahlığı alarak gözyaşlarını sildi. 5 dakika sonra yeni giysilerini giymiş, yıkanmaktan rengi atmış, hastanenin damgasını taşıyan sarı gecelikle kirli gri önlüğü ve giymekten aşılmış farklı renkli terlikleri birbirine sararak hasta bakıcıya vermişti. Kadınlar bütün gün sabah yaşadıkları olayın etkisi altındaydılar. Sina adına seviniyor, onun sessizce yatağında yatıp gizli bir mutlulukla kocaman esmer elleri ve kırık kısa tırnaklarıyla büyük bir çelişki yaratan yeni geceliğinin dantellerine hayranlıkla bakmasına göz atmadan duramıyorlardı. Arada bir kendi kendine fısıldıyordu Sina. "Kesinlikle inanamıyorum. Bir mucize bu." 1. Öykü. Biyolog Larissa bir kadının kocasının hayatını kurtarmak için ne büyük bir fedakarlık yaptığını anlatıyor. "Ben doğduğum zaman Ludmilla teyzem genç kızla henüz adım atıyordu. Herkes onu Ludmilka diye çağırırdı. Bana bu ismi söylemek çok zor geldiği için ona Dilka dedim ve bugüne kadar böyle sürdü geldi. Dilka teyze çok erken evlendi 18 yaşında. Evliliği çok mutsuzdu. Durmadan içip sarhoş olan kocası onu acımasızca dövüyordu. Evlenmeden önceleri Dilka iyice cılızdı ama evlilik onu bakılamayacak hale getirdi. Felaket halde zayıftı, gözlerinin feri gitmiş, saçları solmuştu. 40 yaşında yaşlı bir kadın gibi görünüyordu. Ama birdenbire bir mucize oldu. Kocası Borya amca ile oğlu Seryoş'a askere çağrıldılar. O güne kadar Dilka teyze hep oğlu Seryoş'a biraz büyüyünce kocasını terk edeceğini söyleyip durmuştu. İşte şimdi artık vakit gelmişti. Kendine bir oda kiraladı, yeni bir iş buldu. Şimdiye kadar tren garında bilet satıcısıydı. Berbat bir iş. Bizim garlarda insanların bilet alabilmek için nasıl kuyruklarda beklediklerini bilirsiniz. Genelde günlerce kuyruklarda beklerler ve sıra onlara gelince sinirleri iyice bozulmuş haldedir. Biletçiler her şeyi hazmetmek zorunda kalırlar. 20 yıl boyunca Dilka böyle bir gişenin arkasında çalıştı. Çünkü Borya amca parasını içkiye veriyordu. Ve bu durumda Dilka'nın çalışıp eve para getirmesi gerekiyordu. Şimdi artık bir seyahat bürosunda kendine bir yer bulmuştu. Oradaki atmosfer ve insanlar bambaşkaydı. Oraya gelenler kibar ve mutlu kişilerdi. Ya tatile gideceklerdi ya da dış seyahatlere. Dilka da gezilere gidiyordu artık. Bir keresinde Tallinn'e günlük bir gezi yaptı. Başka bir sefer güneye gitti. Seyahat bürolarında çalışanlara indirimli fiyatlar uygulanıyordu. Dilka saçlarına da yeni bir şekil verdi. Her zaman topuz halde ensesinde topladığı saçlarını kısa kestirdi. Ve herkes saçlarının ne kadar gür ve göz alıcı bir grilikte olduğunu gördü. Fersiz gözleri yavaş yavaş parladı. Hatta yürüyüşü bile değişti. Aydan aya büyüyüp gelişiyordu sanki Dilka teyze. Hatta gezi başkanı olan eski bir tarihçi hayran bile buldu kendine. Adamın bekar ve de biraz demode olması Dilka'yı hiç rahatsız etmiyordu. Çiçekleri ve el öpmeleri dayak ve küfürden daha iyi buluyordu. Adam onu sabahları arabasıyla işe götürüyor, akşamları da evine bırakıyordu. Hepimiz Dilka'nın bu mutluluğuna son derece sevindik. 45 yaşında hayatının en güzel ilkbaharını yaşıyordu. Ama bir gece içinde o mutluluğu kayboluverdi. Kocası telefon etti. Hastaneye yatması gerekiyordu ve Dilka teyzeden eski ortak odalarına oğulları Seryoş'a askerden dönene kadar göz kulak olmasını rica ediyordu. Neden? Hastanede çok mu uzun kalacaksın diye sordu Dilka. Bunun üzerine kocası şöyle cevap verdi. Muhtemelen ölene kadar. Ben kanserim. Eğer beni doğru dürüst toprağın altına götürürsen sana çok müteşekkir olurum. Dilka hemen kocasına koştu. En azından onu hastaneye götürmeliydi. Onu onkoloji bölümünde ameliyata aldılar. Yemek borusu kanserinin nedeni içki içmesiydi. Bizim alkoliklerin neler içtiklerini bilirsiniz. Mobilya cilasından tıraş losyonuna kadar her şeyi. Ameliyat iyi geçti. Dilka onu muntazaman ziyaret etti. Etraftan sevgiler, selamlar getirdi. Moralini iyice yükseltmeye gayret etti. Kocası artık çalışamayacaktı ve hastaneden de ayrılması gerekiyordu. Hastaneden ayrılmadan önce Dilka doktorlarla konuştu. Bu tip hastalarda ilk ameliyattan sonra metastaz tehlikesi vardır. Çünkü genellikle hastalık mide ve akciğer gibi organlara sıçramıştır dedi doktor. Her şey organizmanın aktif olarak karşı koymasına ve de hastanın ruhsal durumuna bağlıdır. Hasta tamamıyla iyileştiğinden emin olmalı, buna inanmalıdır. Bu sözler Dilka'yı çok düşündürdü. Kocasını ölümden kurtarmaya karar verdi. Bu nedenle de onun içindeki mevcut tüm yaşama hırsını uyandırmaya karar verdi. Eski ortak evlerine geri döndü. Orayı yeniden düzenledi. Gerekli bütün tamiratı yaptırdı. Sonra Borya amcanın gardırobuna göz attı ve onu hastaneye yatmadan önce her şeyini satıp parayı içkiye yatırdığını gördü. Önce ona iyi bir kışlık palto satın aldı. Bir gömlek ve elbise alırsam bunların cenazesi için olduğunu sanır diye düşündü. Bir ölüyü insan ancak güzel giysiler giymiş olarak gömer. Ama güzel bir kışlık palto ile kimse gömülemeyeceği için aklına ölüm gelmez. Tabii ona yeni bir elbise, çamaşırlar ve ayakkabı da aldı. Bunlar ona yığınla paraya mal oldu. Ve ben de ona elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştım. Borya amca hastanede beklenilen tepkiyi gösterdi. Gömlek ve elbiseyi giyerken, işte şimdi gömülmeye uygun bir kılıktayım. Sana teşekkür ederim dedi. Neden? Ölmeye mi niyetlendin diye sordu Dilka. Borya amca ona sonsuz bir kendine acımayla baktı. Kanser bu dedi. Anlamıyor musun? O zaman Dilka teyze ellerini beline koyarak haykırdı. Kanser mi? Ha, demek sana dönmem için planlar yapıyorsun. Sana döneceğim ve sen tekrar içmeye başlayacaksın ve suçu kanserin üzerine atacaksın. İşte burada yanıldın. Seni ameliyat eden doktor ile konuştum. Kesinlikle kanser değilsin. Selim bir tümör almışlar senden. Beni aldatamazsın. Birkaç ay bakıma ihtiyacın var. O süre içinde de sana ben bakacağım. Ama şunu bil ki içtiğin ilk yudumda beni son kez yanında görürsün. 10 kez kanser olsam bile. Şimdi paltonu da giy bakalım. Borya amca en azından 100 ruble fiyatında olan yeni paltoyu görünce bir anda sakinleşti ve hayatta kalacağına inandı. Evde de Dilkan'ın onun ölümünü beklemediğini, aksine onunla yeni bir hayata başlamak istediğini sandı. Oda boyanmıştı. Pencerelerde yeni perdeler asılıydı. En önemlisi eski açılır kanepe yerine 2 kişilik bir yatak konmuştu. Dilka amacına ulaşmıştı. Kocası bir anda değişmiş, iyileştiğine iyice inanmış ve içkiyi bırakmıştı. Bir yıl sonra o kadar iyileşmişti ki hafif bir işte çalışabiliyordu. Dilka'nın hayranı Borya amcanın kanser ameliyatı olduğunu biliyordu ve kocası ölene kadar onu beklemeye hazır olduğunu belirtmişti. Ama Dilka onu reddetti ve kocasının ölümünü beklemediğini, aksine onun hayatı için çabaladığını söyledi. Kendisi bugün bile gözlerindeki o mutluluk ateşi sönmüş olsa bile çok iyi görünüyor. Kadınlar Dilka'nın yaptıklarını olağanüstü bulmadılar. Hasta kocalarına yıllarca bakan sayısız kadın vardı. Albina, aynı şeyi bir erkek için de anlatabilen biri çıksın, benden bir ruj kazanır dedi. Göster bakayım dedi Natasha. Albina ruju çantasından çıkardı ve Natasha'ya uzattı. Evet, bu renk bana iyi gider, bu benim olacak. Ben böyle bir erkek tanıyorum ve Larissa'nınki gibi bir öyküyü özellikle senin için anlatacağım. Böylece erkeklerin de iyi şeyler yapabileceğine inanacaksın dedi Natasha. Merakla bekliyorum ama önce Sina'yı dinleyelim. Garanti yine kamptan bir şeyler anlatacaktır, değil mi Sina? Yoksa oradaki insanlar böyle asil hareketlerde bulunmuyorlar mı? Oradaki durum dışarıdakinden farklı değildir ve siz de benim kamp öykülerimden bıkmadınızsa alın size bir tanesi daha. İkinci öykü. Sina bir ana oğul arasındaki olağanüstü ilişkiden bahsediyor. Ben kamptayken inşaatta çalışıyordum. Bizim orası silme insan doluydu. 30'lu yıllarda inşa edilen barakalar çürümüştü. Onun yerine tek katlı taş binalar inşa ediliyordu. Böylece 4 katı daha fazla mahkum getirilebilecekti oraya. İş çok ağırdı. Elimizde makine yoktu. Aletlerimiz spatula, mala, tahta sedyeler ve tabii ki ellerimizdi. Yaptıkları bu ağır iş için bir kapik bile alamayan işçilerin elleri. Benim de sevgili sadık atım Martı vardı. Onunla çimento taşırdım. Her sabah işe gideceğimiz saatte onu bana getirirlerdi. Onu bir tahta arabaya bağlar, çimento yığınına gider, arabayı arkadan yığına yanaştırır ve küreğe sarılıp arabaya çimentoyu doldururdum. Çimento tozu bizi bir sis gibi sarardı. Ben de, at da gri renkteydik. Bu tozu yutar ve durmadan öksürürdük. Ben hiç olmazsa ağzımı ve burnumu bir bez ile bağlardım. Zavallı at ise berbat halli. Arabayı iyice doldurduktan sonra inşaat yerine giderdik. Burada bize diğer mahkumlar arabayı boşaltmada yardım ederlerdi ve sonra tekrar aynı yoldan çimento yığınına geri dönerdik. Yolda giderken biraz dinlenir ve temiz havayı ciğerlerimize doldururduk. Günde 10-15 tur yapardım böyle. Ellerim paramparça ve sertti. Öksürürken göğsüm parçalanır gibi olurdu. Ama bu işe 4 elle sarılır, kimseye kaptırmazdım. Benim atçığım en iyi arkadaşımdı. Benden kaçmazdı. Sessiz ve iyiydi. İnsan bir attan başka kiminle bu kadar iyi anlaşabilir? Kalbimi bir hüzün kapladığı zaman ona sarılır ve kulağına acılarımı bir bir anlatırdım. Ona müthiş güvenirdim. Ona güvenip anlattıklarımdan o kimseye bahsetmezdi. Hatta onun yanında baştaki idarecilere bile küfür edebilirdim. Ayrıca başka bir şey daha vardı. Bu gibi gelgitlerimiz sırasında el altında değildik. O masmavi açık gökyüzü altında yapayalnızdık. Ve bu da çok güzel bir duyguydu. Ama gökyüzü bulutlu da olsa, yağmur ya da kar yağsa da her şey muhafızların ve gardiyanların bitmek bilmeyen bağırışlarını duymaktan daha iyiydi. Bir gün arabayı tam yüklemiştik ki yanıma nöbetçilerden biri geldi ve bana ''İşin bitince Ivanova, arabayı süpür ve hastaların olduğu barakaya git. Orada biri kendini vaktinden evvel kurtardı.'' dedi. ''Onu oradan alıp Kızıltepelere götüreceksin.'' Kızıltepeler bizim tutukluların mezarlığıydı. otuzlu yıllardan beri kulakları, daha doğrusu çalışan köylüleri buraları tıkalı beri müthiş genişlemişti. Revirin önünde bir sürü kadın bekleşiyordu. Kim ölmüş biliyor musunuz diye sordum. Dördüncü kısımdan Kasakova dediler. Kasakova mı? Ama o hasta değildi ki. Yakında oğlunun kendisini ziyarete gelmesini bekliyordu. Şükürler olsun fazla çekmedi. Akşam yattı, sabah hiç kalkmadı. Kadınlar Kasakova'ya son görevlerini yapmak için işlerini bırakmışlardı. Merasim kuyruğu ve cenazeye iştirak etmek tutuklular arasında olağan değildi. Ölüler götürülür, gömülür ve üstlerine numaralı bir tahta asılırdı. Bütün seremoni bundan ibaretti. İnsanlar tabut hapishane kapısından çıkana kadar arkasından bakarlar, yine birinin vakitsizce kurtulduğuna emin olduktan sonra işlerinin başına dönerek olayı mümkün olduğu kadar çabuk unutmaya çalışırlardı. Herkes aynı şeyin yarın kendi başına gelebileceğini bilirdi. Ama Kasakova değişik bir insandı. İşi bırakmakla kendilerini tehlikeye atmak pahasına bütün kadınlar en azından kapıya kadar ona refakat etmek istemişlerdi. Kasakova hapiste oğlunun yerine yatıyordu aslında. Olay şöyle olmuştu. Alkolik olan kocası sarhoş olunca elinde balta ile onun üzerine yürümeyi adet edinmişti. Her seferinde çocuğu ile komşulara sığınır ve gerekirse onların yanında kalarak canını kurtarırdı. Sık sık başvurduğu milisler olaya karışmazlar ve bu bir aile meselesidir derlerdi. Onların konuşma tarzlarını bilirsiniz. Ne sizi öldürmek mi istiyor? Ama teyzecik, siz en iyisi böyle bir şey olduğunda gelin. Bir keresinde adam balta ile karısını yaraladığı için zavallı kadın hastaneye bile yatmıştı. O zaman onu şikayet etmediğine sonradan çok pişman olmuştu. Adam da o sıra biraz pişmişti ama kimsenin kendisinden hesap sormaya kalkmadığını görünce daha da azıttı. Bu arada oğlu büyüdü, 15 yaşına geldi. Annesine çok üzülüyordu ama babasına karşı gelmek için de kuvveti yetmiyordu. Adam içtiği zaman önüne gelen herkesin canını okuyordu. Oğlunu da kaç kereler ölesiye dövmüştü. Bir gün yine kudurdu ve anneyi öldürmekle tehdit etti. O sırada oğlan nasıl olduysa babasının elinden baltayı aldı ve baltanın tahta kısmıyla babasının kafasına vurup onu yere düşürdü. Anne elini adamın kalbine koydu ve baktı. Kalp durmuş ama oğluna sadece bayılmış. Tekrar kendine gelince yine aynı şekilde azmaya başlar. Çabuk oğlum, öteberini topla ve teyzene git. Sana teyzen için bir mektup vereceğim. Tatilin bitene kadar onun yanından ayrılma. Yoksa baban kendine geldiğinde senden fena halde acısını çıkartır bunun. En iyisi bir ay ortada gözükme, o zamana kadar da o olayı unutur. Oğlan evden çıkar çıkmaz da herhangi bir neden ileri sürerek sırayla komşularına uğradı. Onlarla çene çalarken bir fırsatını bulup oğlunun tatil için teyzesine gittiğini belirtti. Sonra da artık gitmem gerekir, neredeyse kocam gelir. Yine bir yerlerde kalıp kafayı çekti herhalde. Şimdi gelip de yemeği hazır bulmazsa çok kızar dedi. Kısa bir süre sonra da evden çığlıklar gelmeye başladı ve herkes de adamın yine karısına saldırdığını sandı. Kadın eline baltayı aldı. Baltanın üzerinde tabii parmak izleri olmalıydı. Her şeyi bu kadar kısa sürede nasıl planladı, hayret edilecek şey. Ve sonra yine komşularına koştu. ''Çabuk milisleri getirin, kocamı öldürdüm.'' dedi. Bir komşu onu teselli etmek için yanında kaldı. Bir diğeri de milise koştu. Bir ay sonra oğlan teyzesinden döndü, geldi ki babasını çoktan gömülmüş, annesi de tutuklanmış. Sorgu hakimine gitti ve gerçek suçlunun kendisi olduğunu itiraf etti. Ama hakim onu dinlemedi bile. Onun için olay kapanmıştı. Suçlu suçunu itiraf etmişti ve aleyhte tanıklar vardı. Her şey birbirine fevkalade uyuyordu. Zaten herkesin söylediği gibi olay anında oğlan evde yoktu. Daha ne demek oluyordu bu itiraf? Kasakova 5 yıl hapis cezası yedi. Kocasının bir canavar olduğunu göz önüne aldılar. Oğlan büyüdü ve büyüdükçe de annesinin kendisi için ne büyük fedakarlıkta bulunduğunu daha iyi anladı. İzin alabildikçe onu kampta ziyaret etti. Ona güzel paketler gönderdi. İkisinin görüşme odasında karşılıklı oturdukları zaman nasıl ağladıkları herkesin dilindeydi. Anne ben artık büyüdüm. Benim yaptığım bir suç için sen ceza çekemezsin. Gel artık bir açıklamada bulunalım ve ben de gerçeği itiraf edeyim diyordu oğlan annesine. O zaman anne de ha, o zaman beni serbest bırakacaklar sanıyorsun ha? Anlasana, mahkemeye yalan söyledim. Sen kendini tehlikeye atmakla kalırsın. Zaten fazla kalacak değilim burada. En kötü yıllar geçti bile. Sen benim sevgili oğlum. Derslerine iyi çalış ve sakın içki içme. Önemli olan baban gibi içki içmemen. Ziyaretler de her seferinde aynı şekilde sona ererdi. Anne barakaya geri döner, oğlu da evine giderdi. 4 yıl sonra Kasakova bir af talebinde bulundu. Aylar boyunca Moskova'dan gelecek bir yanıtı boş yere beklediler. Onunla birlikte hapisteki bütün kadınlar ve oğlu. Herkes Kasakova'yı severdi. Sessiz ve iyi kalpli bir kadındı. O konuda kesinlikle konuşmadığı halde herkes onun öyküsünü bilirdi. Onun af talebi reddedildi. Kasakova tek bir gözyaşı bile dökmedi. Öfkelenmedi de, yattı ve öldü. Tabutu ham inşaat tahtalarından yapılmıştı. Ben onu arabamla yavaş yavaş Kızıltepe'lere götürdüm. Ellerinde kürekle 2 asker ve son formaliteleri yerine getirecek bir gözcü bizimle birlikte geldiler. Kadınlar kapıya kadar belirli bir mesafeden tabutu takip ettiler. Askerler toprağa kazıp onu yerin altına koydular. Gözcü elindeki kağıda bir işaret koydu ve tepeye numaralı bir levha dikti. Ve sonra her şey bitti. Ben yine çimento taşımaya devam ettim. Birkaç gün sonra oğlu geldi. Ona bir telgraf göndermişlerdi. Ölmüş annesini memleketine götürmek istediyse de bu isteği reddedildi. Bir nakil ancak hapislik süresi bittikten sonra mümkündü. Sina lafını tamamladığında koğuşta çıt çıkmıyordu. Kadınların bu sessizliğini Albina bozdu. Haydi Natasha, sözünü yerine getir, yoksa Fransız malı rujumu alamazsın. 25. ayrımın sonu. Sayfa 280.